أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Siz değerli dinleyenlerimize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ahiretimizi, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam, size hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Böyle son zamanlarda biraz böyle tek kanatlı gittik.
Evet.
Denk gelmedi ama elhamdülillah yine birlikte programdayız. Tabii birlikte olunca daha program canlı oluyor. Sorular, cevaplar dinleyenlerimize daha faydalı olmaya çalışıyoruz ama zaman zaman da şartlar müsait olmayınca da tek fişek, tek kanat yürütmeye çalışıyoruz. O bakımdan da dinleyicilerimize tabii özür diliyoruz. Onların haklarını etmeleri istiyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'de Suratul Münafikun, Münafıklar Suresi diye yer alan Kur'an-ı Kerim'inde 63. sırasında tertip, sure tertibine göre 63. sırada yer almış olan bir sure ve oradaki ayet-i kerimeler üzerinden bahsi geçen kişiler, onların özellikleri ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan, ona karşı olan yalancılıkları, yalan yere yemin etmeleri, Efendimiz'i kandırmaya çalışmaları, mümin olmadıkları halde inanmış gibi mümin gibi davranmaları, hasılı pek çok onların özellikleri var. O çerçevede tabii ki esas her bir ayet-i kerimeyi bu ayet-i kerime bize hitap ediyormuş gibi okumamız lazım. Bize bizden bahsediyormuş gibi düşünmemiz lazım. Ve o çerçevede de kendi kalbimizi tasfiye, nefsimizi tezkiye, kötü vasıflardan, duygulardan, özelliklerden, sıfatlardan, ahlak-ı zemimeden kendimizi kurtarma ve güzel hallerle, güzel ahlakla, güzel duygularla kendimizi tezyin etme, süsleme, Allah'ın razı olduğu büyük haline gelme, o çerçevede aslında bu ayetlere, bu ilahi mesajlara kulak vermemiz gerekiyor. Diğer türlü kıymetli hocam, yani bu münafıklardan bahsediyor. İşte Allah münafıkların belasını versin, canı cehenneme. Burası kafirden bahsediyor. Kafirler de şöyle olsun. Bu da ehli kitaptan bahsediyor gibi her ayeti muhatabına yönlendirip de kendimiz böyle min beynihimiz salimin, aradan tereyağından kıl çeker gibi kendini sıyırsak bu ayetleri doğru anlamış olmayız.
Salihlerden biri öyle demiş hocam. Vaazden konuşan hoca diyor, muhataplara konuşuyor, ayetleri anlatıyor. Dinleyen de arkadaşı için dinliyor diyor. Dinledikçe ha falan arkadaşta bu özellik var, falan da bu var. Hiç kendi üzerine toz kondurmuyor.
Bir cuma günü bir camideydik. Hoca efendi çıkmış vaaz veriyor. Güzel de konuşuyor camide. Yanımda da kayınpederim var. Onunla konuşuyoruz. Diyor ki ya ne güzel vaaz ediyor. Biz de bir zamanlarda çok böyle vaaz ettik cemaate, kalabalık cemaatlere falan diyor. Dedim başkasına vaaz etmek kolay. Esas insan o halde kendi yapması zor.
Evet.
Bak dedim, yani biz başkana vaaz ediyoruz ama Allah Resulü bize vaaz ediyor. Onda efendim Allah'ın Resulü'nün vaazını biz kendimize şey yapmamız lazım falan diye böyle espri yaptık. Ancak başkasına vaaz nasihat etmek kolaydır da onları nefsimize yönlendirmek, yani onu efendim nefsimizi ona muhatap kılmak orası zor. Benim kastım da aynı böyleydi.
Evet.
Yani bir vaiz gibi, bir müftü gibi cemaate konuşmak, işte ya da arkadaşını dinlemek değil de bütün sözleri
kendimize,
kendimiz için dinlemek.
Konuştuğumuzda kendimiz için konuşmak belki.
Evet. Onun için bunun hocam ayet-i kerimesi, bunu programlarımızda çok çok tekrar ediyoruz ama bu ayet-i kerime, öyle bir ayet-i kerime ki bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın ulul elbab dediği.
Evet.
Cehennemden korumayı, kurtarmayı söz verdiği, ulul elbab, akıl sahipleri dediği, ashab-ül cennet dediği bir grup var ki onlar şunlar. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Onlar efendim Allah'ın sözünü, Resulullah'ın sözünü bunları can kulağı ile dinlerler. Yani o sözün kendisine hitap ettiğinin farkında olurlar ve dinlerler.
Evet.
Dinledikten sonra da anlarlar. Ha, bu söz benden şunu şunu şunu istiyor. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Ve o dinlediği sözüm de ben bunu en güzel şekilde bunun gereğini nasıl yerine getiririm diye düşünürler. Ve onu en güzel şekilde yerine getirirler.
Evet.
Şimdi hocam, bir müminin Kur'an ve sünnet karşısında, ilahi mesaj karşısındaki tavrı bu olmalı. Doğru mu hocam?
Evet, dinlemeli önce.
Tabii, önce dinlemeli ama yani can kulağı dinlemeli.
Evet.
Sonra o sözü anlamalı. Sonra da o sözün gereğini, yani ben efendim nasıl yapar da işte bir şekilde kendi efendim bundan sıyrılırım.
Değil de en güzel şekilde.
He, bundan sıyrılırım. Aslında yapmasam daha iyi ama hadi diyelim kaçacak bir yer yok, mecbur yapacağız. O zaman ben bunu yasak savar kabilinden nasıl yapıp da efendim bunun şeyinden kendimi kurtarırım değil. Tam tersine ben bu sözün gereğini Rabbim benden en güzel şekilde efendim kabul edecek ve razı olacak şekilde bunun gereğini hiç sağa sola kıpırdamadan, tamam mı, böyle efendim alavere dalavere yapmadan, tam kalbimi vererek, kafamı vererek, bütün gücümü sarf ederek ben bu sözün gereğini nasıl yerine getiririm diye düşünüp bunu yerine getirenler hocam. Bu. Şimdi bu hocam hepimizin her an dikkat etmemiz gereken bir şeyi Cenab-ı Hak vurguluyor. Yani bugün dinledim, öyle değil. Her gün, her an Allah'ın buyruğu karşısında böyle bir dikkatten bahsediyor şey, ayet-i kerime.
Evet.
Öyle mi hocam?
Evet hocam. Yani evet. Dinlemek, kabul etmek, kabul ederek dinlemek, itaat ederek dinlemek, bir daha dinleyip reddetmek için, eleştirmek için.
Şimdi onun hocam iki tane şeyi var tabi. Yani bir mümin tavrı var. O da semi'ne ve ata'ne.
Evet.
Yani işittik, itaat ettik. Yani dinledik, anladık gereğini
yapıyoruz.
Yapıyoruz. İkincisi var, semi'ne ve asayna. İşittik,
İsyan ediyoruz.
İsyan ediyoruz. Yani ama, kabul etmiyoruz.
Ama neden böyle? Akla uygun değil ki.
Evet.
Bu çağda böyle mi falan gibi artık değişik isyan cümleleriyle işittikten sonra.
Hocam, Allah'ın öyle kanunları vardır ki hocam çağa mağa göre falan onların hocam değişmesi mümkün değil. Velen tecide disünnetillahi tebdile buyurduğu gibi Cenab-ı Hak Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Cenab-ı Hak dinini gönderirken öyle değişmez esaslar koyuyor ki bu ne çağa, ne efendim asra, ne zamana göre bundan değişmesi mümkün değil. Bu esaslar hocam, Allah'ın koyduğu bu esaslar Allah'ın kıyamet günü kullarını hesaba çekerken efendim mizan alacağı, esas alacağı, yani temel ölçü alacağı esaslardır hocam.
Evet.
Şimdi bu esaslar da dünyalık esaslar değil sadece. Yani dünyada ona göre efendim şeyler, insanlar yaşayacaklar. Fakat bu prensiplerin konması, esasların konması sadece dünya için değil. Allah kıyamet günü insanları koymuş olduğu bu değişmez esaslara göre efendim hesaba çekecek.
Evet.
Orada esas mesele orası hocam.
Mizanın ölçüleri bunlar.
Mizanın ölçüleri hocam bu. Yani hem Allah kıyamet için mizan koyuyor, hem dünya için mizan koyuyor. Dünyada için konulan mizanların hepsi ahiretteki mizan içindir.
Vevada'l mizan.
Tabii vevada'l mizan.
Mizanı koydu.
Ben diyor bu ölçüye göre düzen hesaba çekeceğim burada diyor. Bu ölçü değişir mi hocam?
Evet, doğru.
Bu ölçü değiştirdiğin zaman orada efendim o esas mizanı ne yapacağız biz?
Doğru.
Şimdi hocam onun için bu dinin İslam'ın güncellenmesi falan meselelerine kısaca efendim yer verecek olsak tabii burada Allah'ın koyduğu esasların, temel esasların, dinin esaslarının ki bunlar hep ahiret merkezli konulmuş esaslardır. Yani ibadetler olsun, namaz, haramlar, helaller dikkat edilecek yani inanç esaslarından başlayıp bütün esaslar hep ahiret merkezli. Yani cennet ve cehennem dikkate alınarak konmuş olan esaslardır. Niye? Kul çünkü konulan bu hesaplara göre kıyamet günü hesaba çekilecek. Konulan bu esaslara göre onun hakkında hüküm verilecek. Ve yine konulan bu esaslara göre okulun cennetlik mi cennetlik mi olduğuna karar verecek. Onun için bunlar efendim sadece dünyada böyle geçici bir zaman için falan konulmuş. İşte efendim yani olsadır olmaz olur falan gibi şey gibi düşünmemek lazım. İnsan burada, bence insanlar burada hocam yanılgıya düşüyorlar. Yani ahirete imanı, ahirete dikkate almadıkları için din adına konuşanlar, tamam mı? Dininle ilgili efendim böyle ileri geri konuşanlar ahireti dikkate almadıkları için böyle rastgele başıboş ve saçma şeyler söylüyorlar. Halbuki bunların efendim hepsinin bir anlamı var da ahiret hocam. Öyle mi?
Evet. Ahiret perspektifinden olaylara bakmak lazım.
Tabii. Şimdi biraz da hocam izah edelim. Şimdi bugün bu zuhr-ı ahir alakalı bir tartışma vardı da.
Evet.
Cuma namazının sonundaki efendim kılınan zuhr-ı ahir. Şimdi mesela bugün diyorum ki efendim pek çok insan da kılmıyor artık. Veyahut da işte ya bu nereden çıktı? Peygamber zamanında olmayan bir ibadet efendim kim çıkardı falan gibi. Hatta bunu ihtas eden ülemayı da efendim böyle tenkit ve töhmet derecesinde bir yaklaşımda söz konusu oluyor.
Evet.
Sanki o insanlar kafadan bir şey çıkarmışlar da günah işlemişler. Ondan sonra da efendim ya dinde olmayan bir şey bidat ile sürmüşler falan. Yani bununla ilgili içtihat yapan, konuşan ülemayı da töhmet altına tutacak bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu kesinlikle yanlış.
Evet.
Niye yanlış? Şimdi niye hocam bunlar efendim böyle bir durum, ülema böyle bir şeyi efendim tartışmışlar? Böyle bir ihtiyaç duymuşlar, bunu efendim şey yapmışlar. Hocam ülemanın bunu ortaya koymasındaki esas şey yine hesap korkusu, yine ahiret.
Evet.
Niye ahiret? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam cuma namazının kılınmasının esasları koyuyor. Diyor ki mesela diyelim ki efendim bir bölgede işte cuma Müslümanların diyelim ki haftalık nedir? Bir buluşma vesilesidir. Hem Allah'a kulluk hem ibadet hem de efendim bir bütün o bölgenin Müslümanlarının bir içtiması, bir kongresi, bir buluşması ve bir mesajın ortak paylaşılması gibi çok hikmetleri vardır. Allah bu farzı kıldığına göre Cenab-ı Hakk'ın bildiğiniz benim şu hikmetleri vardır. Dolayısıyla bir bölgede cuma namazı bir yerde kılınması lazım.
Evet.
Ve Efendimiz Aleyhisselam şeydeyken de mescidi Medine'deyken de bütün cuma namazları Mescid-i kılınmıştır.
Civar köyler falan oraya gelmiş.
Herkes geliyor oraya. Herkes geliyor ama zamanla geçiyor efendim. Müslümanlık yayılıyor. İnsanların birleşmesi zorlaşıyor. Mescitler insanı almaz hale geliyor. Ondan sonra bir sürü hocam efendim şartlar gelişiyor. Geliştikten sonra cuma namazı bir bölge mesela diyelim ki Üsküdar'da veya diyelim ki efendim Ümraniye'de veya diyelim ki efendim Fatih'te diyelim ki işte Ankara'nın başka bir efendim ilçesinde. Sen şimdi o kadar Müslümanı diyelim aynı canı nasıl birleştireceksin?
Evet.
Ne cami alır ne bir almaz çünkü yani çok büyük musalla yapmak lazım. Belki efendim 100 bin necin katıldı. O da nasıl bu yapabileceksin? Ne zaman ne olacak? O zaman efendim o cuma namazı farklı yerde kılınmak durumunda olacak. Şartlar bunu efendim zaruretle bunu gerektiriyor. Bir taraftan da prensip var bir yerde ancak bir yerde kılınacak namazı kabul olur diye efendim. Şeyler var, hadisler var ya deliller var. Diğer insanların şeyi ne olacak peki? Şimdi hocam ulema bunun hareketle diyor ki ola ki bir bölgede efendim bir yerde kılınan efendim cuma namazı Allah katında makbul olur. Cenab-ı Hak der ki ben şu kullarım cuma namazını kabul ettim. Fakat benim cuma ile alakalı, cuma ile alakalı böyle bir efendim kanunum var. Bu kanuna göre etraftaki kılınan efendim yani cuma namazı kabul değil. Diyelim ki Allah böyle bir karar verdi diyelim mesela. Rabbimiz.
Evet.
Rabbimizin kararını değiştirebilir miyiz?
Hayır.
Ya Rabbimiz karar verirse istediğim karar verir. Yani yahkumuma yaşa. La muakibe li hukmihi. Allah dilediğini hükmeder diyor. Kimse onun efendim hükmünü de peşini takip edemez. Diyelim ki karar verdi Cenab-ı Hak. Yani çünkü efendim deliller alemizde. Bu bölgede falan camideki adamların cuma namazı kabul oldu. Diğerlerin hiçbir namazı kabul olmadı. Allah hikmetti diyelim ki. Veya Allah'ın böyle bir efendim delili var elimizde. Yani diğer insanlar yapacaklar peki? İşte ulema burada diğer insanların efendim hak katında efendim mesul olmaması için, günahkar olmaması için veya farz olan bir ibadeti terk etme durumu söz konusu olmaması için böyle bir kaygın harekatı yani Allah'tan korktukları için.
İhtiyaten.
Allah'tan korktukları için. hesaptan korktukları için. Ondan sonra yarın mahşer günü okulun efendim Allah huzurunda rezil olmaması için. Hocam bunu bu şekilde yapmaya çalışıyorlar. Yani ulemanın bu kadar samimi,
evet,
bu kadar efendim ihlaslı, bu kadar efendim böyle dürüst bir gayretini biz ne yapıyoruz? Onu sanki efendim insanı, Müslümanlara bir sıkıntı çıkarsınlar, işte boşu boşuna bir dört rekat namaz kılsınlar diye, sanki hiç asliyesi yokmuş da efendim böyle diye efendim bir de töhmet altında bırakıyoruz. Böyle değil işte. İslam.
İbadetlerde ahvat olan, en ihtiyatlı olan tercih edilir, alınır. Muamelatta hani kolay olan daha çok dikkate alınırken, ibadet konusunda biraz daha ihtiyatlı olan, zor da olsa o tercih edilir diye. Bu ihtiyat tarafını tutmuşlar. Yıllarca böyle kılınmıştı bu, evet, namaz.
Yani hocam benim burada bu örneği verdim. Benim şu an aslında derdim bir cuma namazı veya bir efendim zuhra ahırlığı ilgili aşkıma değil. Burada İslam peygamberin başta olmak üzere İslam ulemasının insanları mahşerde Allah huzurunda temize çıkarabilmek, hesaplarını düzgün verebilmeleri, Allah huzurunda efendim bir ahvah edecek bir durumla karşılaşmamaları, yüzlerin aklarıyla hesabı geçip cennete girebilmeleri için bu dini meselelerde, dini ahkamda titiz davranmışlardır.
Evet.
Yani bir şeye haram derken, helal derken veya bir şeyin yapımına karar verirken hep bir ahiret endişesi ve Allah korkusuyla hareket etmişlerdir.
Evet.
Etmişlerdir. Ona göre kılı kırk yararak o kitapları yazmışlar, o fetvaları vermişlerdir. Ama pek çok insan, o insanlar bu Allah korkusunu, ahiret şeyini efendim dikkate almıyorlar, ileri geri konuşuyorlar. Pek çok din adına söz söyleyen insan da Allah ve ahiret hesaba katmadan,
evet,
böyle hesaba katmadan rastgele efendim din hakkında söz söylüyorlar. Ben esas bu noktayı uzağa kavuşturmak, doğru, istedim hocam.
Ya Müslüman'ın her şeyi ahiret için yetiştirdiği ulemayı da ahirette kurtulmak için yetiştiriyor. Alimler de halkı ahirette kurtarmak için çalışıyor. Devleti bile, hatta Müslüman'ın devleti bile o halkın dinini muhafaza edip ahirette selameti için çalışmak için var. Yoksa hani devlet iş bulmak için, sigorta ödemek için falan değil. Ondan ziyade öncelikle devletini ya kurarırsan, devlet olmadan, mülk olmadan din olmaz diyor İmam Gazali Hazretleri. Mülk olmadan din ayakta durmaz. Mülkle din ikiz kardeştir, biri olmadan diyor mu? Din olmadan devlet olsa bir işe yaramaz. Din olsa, devlet olmasa dini koruyamazsın bu sefer. O da bir işe yaramaz. İkisi beraber olacak. Din, devlet de dini koruyacak ve o insanların ahiretini kurtaracak. Onu kurtaracak kanunlar, esaslar alacak. Ona göre eğitim verecek. Yani asıl maksat burada insanın ebedi kurtuluş. Ahiret, tabii, hayatının kurtuluşu.
Hocam bütün Kur'an-ı Kerim'in hedefi de budur. Peygamberlerin gönderilmesinin hedefi de budur. Kitapların indirilmesi hedefi de budur. Devletlerin kurulmasının hedefi de budur. Esas ebedi kurtuluş. Biz, evet, efendim insanların Allah'ın azabından korumak, bu enfusekum ve erküm nara, Allah'ın azabından korumak ve cehenneme düşmeden cennete götürmek için biz efendim ne yapabiliriz? Esas bu. Bunu hocam hiç yapmak lazım. Bir de buyurduğunuz gibi işte mülk olmadan devlet olmaz veya devletin esas vazifesi budur derken aslında bunun Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimesi vardır.
Evet.
Yani bir Müslümanların efendim tesis ettiği, kurduğu bir devletin yapması gereken esas şeyler nelerdir? Bu Hac suresinin efendim 42. veya 3. ayet-i kerimesinde Estağfirullah ve leyim mekkennahum fil ardı. Biz Müslümanlara yeryüzünde bir hakimiyet verdiğimiz zaman.
Evet.
Yani bunlar bir devlet kurdukları zaman. Bu anlamı da verebiliriz.
Tabii.
Mekkennahum fil ardı. Ekamus salat. Namazı kılarlar, kıldırırlar.
Evet.
Ve atavuz zekatı. Zekatı verirler, verdirirler. Ve emr bil marufi. İyiliği emrederler. Yaparlar, yaptırırlar. Ve nehv al münker. Kötülüğü yasaklarlar ve kendi yapmazlar. Velillahi akıbetül umur, işlerin dönüp dolaşacağı yer Allah'tır. Bu bir kurulacak bir devletin, kurulmuş bir devletin, yani İslam devletinin ya da Müslümanların kurduğu devleti, o şekilde ifade edelim.
Evet.
Müslümanların kurduğu, yani yöneticisi Müslümanların olduğu bir devletin Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yapacağı en önemli işler bunlardır.
Evet.
Yani diyelim ki efendim devletin diyecek ki efendim bu devletimizin dört tane efendim önemli yapacağı iş vardır. Hani bu şey diyor ya, kuvvet ayrılığı falan, evet, diye şey yapıyor işte, yargı, yasama, yürütme falan.
Evet.
aslında İslam devleti, yani Müslümanların yönettiği bir devletin 4 tane efendim şeyi olacak. Yani esas yapmış olduğu iş olacak.
Evet.
Bu bir efendim bir alanı şeyle alakalı. Yani namaz, Allah'a kulluk, namazın kılınması, kıldırılması, camilerin yapılması, imamların tayin edilmesi, vaiz, müftü neyse efendim onunla ilgili yapılacak. Namazın ikamesiyle ilgili efendim çalışmaları devlet bir ayrı bir kalem olarak özel yürütecek hocam. Bir bu.
Evet.
Bu insanların Allah'a kul olmasıdır.
Evet.
İki, zekatla alakalı işte vergiyi alacak, ilgili yere sarf edecek ve devletin işleyişini sağlayacak.
Evet.
İki tane önemli efendim yapacağı şey bu. Ama sosyal hayatla ilgili bu. Üçüncüsü, insanlar efendim iyiliği teşvik etmek için, iyiliği hakim kılmak için iyiliği emir. Bununla ilgili yapılanma.
Eğitimde bir.
Eğitimdir. Ne gerekiyorsa hocam.
Evet.
Yani o iyiliğin öğrenilmesi, öğretilmesi, insanların bunu kabullenmesi, bunları yapmaları, ondan sonra iyilik hakim kılınacak.
Evet.
Toplum, herkes iyi olacak. Sonra da efendim kötülüğün yasaklanması.
Evet.
Dört tane hocam şey olacak bu söylenen. Bu dört esası yapılanması, buna göre kurup da efendim şey yaptığı zaman dünyada cenneti yaşar böyle bir toplum, böyle devlet.
Evet.
Ve Allah'ın da razı olduğu bir iş yapmış olabilir.
Şimdi hocam işte siyah ak beyaz diyor insanlar. Kötülüğe o kötülük diye iyilik diyor.
Evet.
Fikir hürriyeti diyor. Hadi bakalım kimse bana
evet,
karışamaz.
Evet.
Kötülük, münker alıp başını gidiyor, yayılıyor her tarafa.
Ya hocam, menhiyatın, Allah'ın haram kıldığı münkerin, menhiyatın, fahşanın, fuhşiyatın efendim fikri hürriyeti olur mu ya?
Hürriyeti oluyor tabi.
Tabi.
Yenhevne
hocam, yenhevne anil fesat, anil efendim münker dediğin zaman bunun kökünden keseceksin hocam bunu.
Evet.
Bunun kökünden keseceksin, kurutacaksın yani, bunun köklerini kurutacaksın. Yani efendim onun işte yine tabi eğitim boyutu falan vardır, diğer efendim vazgeçirici efendim şeyleri falan vardır bu işin. Yani hemen fesat. Yani ben şunu söylüyorum. Mesela bazen böyle efendim yaz baharda geliyor. Bu sahiller, mahalleler efendim, bu parklamaktan şunlar bunlar. Ufak da açtığı fişneler falan. Yani orada bir tane efendim güvenlik memuru. Ondan sonra dolaşırken tamam orada şey yapalım. Hiç dese tamam, hiç dese efendim şey yapacaksa. Sadece bu bile gönüllüdeki bütün fuhşiyatın efendim ortadan kalkmasını yeter artar bile.
Evet.
Bu kadar basit. Halbuki ayet-i kerime bunu, devletin bunu bil fiil kurumsal olarak, tamam mı, vazife olarak bunu efendim yapmasını ayet-i kerime emrediyor. Böyle yaparlar diyor Müslümanlar diyor. Nitekim peygamberimiz böyle yapmıştır. Ve Hudeybiye Raşid'i böyle yapmıştır.
Bir de münafıklarla ilgili onları azarlayan bir ayet vardı hocam. Yeryüzünde tebelleytüm, hani bir vilayete, velayete geldiğinizde, vali olduğunuzda.
En tufsidu filardı tokat ver hamet.
He, idareye ele aldığınızda, idareci olunca siz diyor fesat çıkarır. Hı-hı. Akrabalık bağlarını koparır mısınız?
Tabii tabii. Yani o şey münafıkların yaptığı da bu.
Evet.
Yani münafıkların yahut da yani Müslüman olmayan veya Müslümanlığı için sindirememiş insanların başa geçtiği zaman yapacağı şey de fesat çıkarmak. Fesat, Allah'ın yasak kıldığı her şey fesattır.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de bazen bu fesadı işte denizlerin kirlenmesi, efendim çevre falansı gibi karalar, öyle şey, öyle alakası yok.
Onlar basit şeyler.
Onlar basit bir şey. Yani deniz kirlense kokusu olur, şu olur, o değil. Esat, Kur'an-ı Kerim'in kastettiği fesat
ruhların.
Ruhların bozulmasıdır. Allah'ın yasak kıldığı şeylerin yapılmasıdır. Onların efendim mesela böyle tufsidu filarda bazı ıslahıya. Diyor ki efendim yeryüzünü Allah diyor ıslah ettikten sonra diyor bozgunluk yapmayın. Nedir o? Allah yeryüzünü peygamberlerle ıslah eder.
Evet.
Peygamber ıslahı da insanların inanç bakımından, amel bakımından Allah'ın istediği gibi kul olmalarıdır. Ondan sonra haramların terkidir. Emirlerin yerine getirilmesidir. Tekrar o peygamberlerin yaptığı bu ıslahı, yani ruhlara gerçekleştirdiği inanç, o şeydeki efendim düzelmeyi tekrar yanlış inançlara saparak ve efendim yanlış kötülüklere dalarak tekrar efendim bu şeyi bozmayın Cenab-ı Hak o şekilde evet, emrediyor. Evet. Onun için fesadı böyle algılamak lazım.
Bir de hocam geçen meal vermiş bir meal yazarı. Külü minet tayyibat diyor işte. Helal olan şeyleri yiyin ayet-i kerimesini. Hani Cenab-ı Hak burada helaldan bahsediyor. O meal verirken diyor ki herkes böyle veriyor ama ben diyor kimsenin vermediği bir meal vereceğim. Dünyanın güzelliklerinden istifade edin.
Oo.
Şimdi dünyanın güzelliklerinden istifade edin deyince hani haram helal sınırını kaldırıyor.
Öyle şey var.
Artık herkesin istediği şey dünyanın güzelliklerini niye kardeşim istifade etmeyecekmişiz? İstifade edelim sahilinden, denizinden, karısından, kızından, artık her türlü güzelliğinden.
Yani
İstifa edecek.
O dinin efendim, dinin hocam el halali beyyunun ve haram beyyunun ve beynahum müştebihatun. Haleller belli, haramlar belli. Bunu hocam net olarak ortaya koymuş. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yani muhkem ayette dediğimiz ayetlerle en çok, en ilk planda beyan ettiği hükümler bu işte yeme, içme, haram, helaller noktasındaki şey. Evlilikle ilgili mesela ayet-i kerim çok açıktır.
Evet.
Bir insan kimini evlenebilir, kimini evlenemez. Ondan sonra bir insan ne yiyebilir, ne yiyemez. Hocam lokma, helal lokma. Bununla ilgili ayet-i kerimeler çok açıktır.
Evet.
Çok nettir. Niye? Çünkü bunun olmadan kulluk olmaz. Bu bir efendim işin bir felsefeye benzemez. Bir efendim öyle bir sanata, bir felsefeye, bir şeye falan benzemez bu temel şeyler. Bunlar efendim net ortaya konmuştur. Dinde en açık hükümler de bunlardır. Onun için öyle rastgele efendim...
Kapıları sonuna kadar açıp...
Açamazsın hocam, açamazsın.
Bir de hocam o yeri gelmiş o ayette hatırlasak. Hani ve izle tevella filad se'a fil ardı li yüfsüde fihe...
Ve yürikel harse ve nesil.
Harse ve nesil, o da çok önemli.
Evet.
Yani gayrimüslimler bir idareye geldiğinde ne iş yaparlar?
Ne iş yaparlar? Ne bir se'a fil ardı. Yani ondan sonra li yüfsüde fihe. Yeryüzünde, yeryüzünü bozmak için. Yani yine ahlaksızlık.
Ahlaksızlığı yaymak
için. Yine Allah'a isyan.
Evet.
Hocam ifsat kesinlikle Allah'a isyandır.
Evet.
Fesat Allah'ın efendim yasakladığı şeylerdir.
Evet.
Ve yani yaptıkları fesat. Hep bozgunculuk. Ruhları bozmak, inancı bozmak. Ondan sonra efendim insanları bozmak. İnsan fıtratını bozmak böyle. Ve yürükir harse ve nesil. Ve ekini ve nesli efendim helak etmek.
Evet, zararı onlara dokunuyor.
Tabii. Buradaki hocam ekin aslında harz kelimesi bizzat ürünler demektir.
Ürünler, her türlü
ürün. Ürün, buğday, mısır, domates. Yani insanların gıda olarak kullandıkları şeyler demektir hocam bu harz.
Evet.
Ve bu çok önemli bir noktaya temas ediyor Cenab-ı Hak. Ve bu melunların, bu efendim Allah düşmanlarının yani o kadar ruhları kararmış ve kötü tinetli insanlar ki insanlığı yok etmek için.
Gıdayla oynuyorlar.
Tabii. Yok etmek için gıdayla oynuyorlar.
Evet.
Gıda. Bu işte gıda olsun, diğer efendim hormonlar olsun. Yani oradaki efendim gıdaların genleriyle, genetik yapılarıyla oynayıp orada insanlara zarar verecek şekilde bu işi yapmalarına Cenab-ı Hak aslında onu işaret ediyor.
Evet.
Onu işaret ediyor. Ve kötü tinet insanların bu şeylere karşı dikkatimizi çekiyor.
Evet.
Ta peygamberimiz zamanından. Allah bilir o dönemde de o bahsettiği kişiler o götürdükleri gıdalarla alakalı böyle bir efendim bir hilekarlık bir şeyler falan yapıyorlar.
Evet.
Hocam bu hilekarlığın sonu yok ki.
Sonu yok.
İşte biliyorsunuz hocam beraber gittik Medine'den efendim. İçi fıstıklı da hurma aldık.
Evet.
Üçer beşer kere adam yüzü o kadar uğraşmış. Hurmanın içini yarmış.
Badem mi diye aldık.
Ondan sonra badem diye efendim üzerine bastırmış. Onu da teker teker de o şeylere, melonlara hocam
koymuş.
Biz de aldık. Geldik İstanbul'a geldik. Hepsi fasulye çıktı hocam.
İçi. Evet.
Evet. Yani hocam yani bu gıdayla oynamak.
Evet.
Yani bizim Müslüman dediğimiz insanlar Efendimizin Ravza
İslam merkezinde
Yeşil Kubbesi'nin karşısında bunu yapıyorlar.
Yapıyorlar yani. Evet.
Yapıyorlar. Şimdi bir de düşün. O din Allah düşmanlarını düşün neler yapıyorlar hocam.
İsrail'de neler yapıyorlar.
Neler yapıyorlar.
Evet.
O tohumlarla ilgili falan neler yapıyorlar. Cenab-ı Hak işte bu Müslüman yani yönetimi eline tutan Müslümanın insanlığa yapacağı hizmetlere bak hocam. Bir de efendim bu din düşmanlarının efendim yaptıkları.
En kötüsü hocam en sonunda gelebilir. Nesil.
Nesil de bozuyor. Hocam neslin bozulması gıdaya da bağlı zaten.
Yani gıdaya bağlı işte yok efendim nüfus kontrolü deyip çocukları azaltmak, var olanların da ahlakını bozmak.
Ahlakı hocam adam iğne üretiyor. İğne o işte çocuk aşılar bunlar kısırlaştırıyor. Belki de efendim Allah bilir ahlakını bozacak şeyler bir de koyuyorlardır o şeylerin. Yaptıkları iğnelerin içerisine.
Onlar için zaten oyunlar hazırlıyorlar hocam. Çocukları oyunlarda bilgisayar oyunlarında, internette şurada burada zaten fesada uğrayıp gidiyor. Ahlakı bozulup gidiyor zaten. Onun için çalışıyorlar özel olarak zaten. Yüklerle para harcıyorlar. Bu çocukların dikkatini çekebilmek için. Güzel şeylerden uzaklaştırıp lüzumsuz şeylerle meşgul
hocam,
etmek için.
Hocam bu şunu gösteriyor. Bu bir an önce Müslümanların derlenip toparlanıp bu dünyanın hocam yönetimini ellerine almaları gerekiyor.
Evet, adaleti.
Evet.
Hakkaneti.
Yani burada efendim fesadı engel, ıslah etmek için.
Islah için.
Yani nasıl Allah peygamberlere yeryüzü ıslah ettiyse, yeryüzünün ıslah edilmesi için Müslümanın iktidar olması lazım.
Ama hocam işte herkesin iddiası bu. Hani ayet-i kerim diyor, münafıklara da ifsat etmeyin deyince
biz ıslah ediyoruz.
Diyor. Biz diyorlar ıslah edicileriz.
Ama bizim kastettiğimiz hocam yani o peygamberler gibi. Evet. Peygamber yolundan gidip gerçekten yaptıkları ifsat değil, ıslah olan insanlara kastediyoruz.
Bugün de öyle ya, geliyorlar işte demokrasi getiriyoruz biz diyorlar. İşte Suriye diyorlar çok haksızlıklar var, oraya bir hak hukuk getirelim diyor. İşte efendim Irak'ta diyorlar haksızlıklar çok, demokrasi yok. Biz oraya bir hak getirelim diyor. Bir geliyor çörekleniyor, dağıtıyor evini, damını bombalıyor, yıkıyor, insanları öldürüyor, kadınları perişan, çocukları rezil ediyor. Ondan sonra oh tamam buraya hak geldi diyor.
Ama geçen yine bir haber vardı. İşte Amerika diyen PD destekliyor. Diyor ki falan işte Deirizor şeyinde efendim PYD'li 100 tane efendim teröristi öldürdü Amerika. Çünkü o bölgede bir petrol şeyi varmış hocam.
Evet.
Onu bile efendim destekledi, PYD'nin elini almak için adam onu bir öldürüyor.
Tabii ya. Islah ediyor hocam. Adalet getiriyor.
Tamam hocam. Islah ediyor. Islah düzlüyor.
Evet.
Düzleyerek gidiyor yani.
Düzleyerek gidiyor.
Evet. Şimdi hocam bu çerçevede şimdi konuştuğumuz şeyler aslında bu ilgili sure ve ayette de çok yakından alakası var. Tabii Cenab-ı Hak bizlerden samimiyet istiyor. Nusuh. Nasihat, nus dediğimiz, efendim sıdk dediğimiz kulun efendim inancında, amelinde müstakim olması, Allah'ın razı olduğu şekilde olması, o imanın kalbe işlemesi ve kalbe işleyen imanın kişinin sözünde, amellerinde ortaya çıkması, bir ağaç gibi, sağlam evet. Bir ağaç gibi, hem kökleri sağlam hem dalları meyveleri sağlam olması. Bunun için de hocam Cenab-ı Hak tabii farklı inanç gruplarından, demin de efendim bazılarına atıfta bulunduk. Farklı inanç gruplarından, farklı o inanç gruplarından sevgilediği yanlış işlerden, fiillerden, onların hallerinden bizlere örnekler veriyor ki bizi de böyle kötü şeylere düşmekten korumak için.
Evet.
Yani ben Müslümanım diyorsan, ben müminim diyorsan şunları yapacaksın ama şöyle şöyle yapmayacaksın. Şimdi ayetlerine baktığımız zaman bunu hangi efendim insan dinlese der ki buradaki yamukluğu hemen görür hocam.
Doğru.
Hemen isterseniz efendim başlayalım ayet-i kerimeden. Cenab-ı Hak bir defa bir sürenin ismini münafıkın ismini vermiş.
Evet.
Yani bu inanç grupları ya da bu efendim insan tipleri o kadar önemli ki mesela Cenab-ı Hak bir sürenin ismini El-Mü'minin ismini vermiş.
Evet.
Müminler suresi. Ve hakikaten başlıyor kadefrihan müminun diye. Orada müminlerin özelliklerini böyle sayıyor. Bir sureye kafir ismi vermiş. Uliyayül kafirin. Hakkın evet. Tam kafir.
Evet.
Yani Allah'ı inkar eden, putlara tapan, yani adamların hiç efendim dinle iman alakası olmayan kafirler.
Evet.
Sayıyor ve Efendimiz diyor ki onlara siz efendim sizinle bizim aramızda efendim tam bir ayrılık vardır. Her bakımdan sizin dininiz size diyor. Evet. Sonra El Münafık'ın diye bir sure Cenab-ı Hak burada münafıklardan bahsediyor. Hakikaten baştan sonuna kadar münafıklardan bahsediyor.
Evet.
Gerçi tabii münafıklardan bahseden sadece bu sure değil. Malumunuz hocam. Ve Kur'an-ı Kerim pek çok yerinde, pek çok değişik vesilelerle Tevbe suresinin herhalde 10'da 9'u hocam, 4'te 3'ü herhalde tamamen münafıklardan bahseden evet. Özellik taşır.
Bakara'da
yer var. Çok yerde bunlar atıfta evet. Bulunuyor ama burada da daha özel anlamda bir sure çerçevesinde o münafıklar denen ve münafıkla ilgili güzel bir benzetme yaptı hocamız. Dedi ki bu dedi münafıklar Medine'de bir partidir dedi. Muhalefet partisidir dedi.
Evet.
Tabii iktidar bir partidir ve Efendimizin partisi.
Evet.
Hizbullah zaten Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'de Hizbullah diyor zaten. Ayet-i Kerime'de bizim bu terör örgütü Hizbullah'la karıştırmayalım onu da.
Evet.
Ama ayetin ifadesi iki tane ifadeden bahsediyor. Hizbullah, Hizbu şeytan. Bu Kur'an-ı Kerim ifadesidir. Ama siyasi anlamda bu kelimelerin biz kavramın içini boşaltırız. O başka bir şey. O bizim günahımız.
Doğru.
Ama Kur'an'ın bir ifadesi olarak doğru anlamak şartıyla Hizbullah ela inne Hizbullah humul galibun ela inne Hizbullah humul muflihun Hizbullah dediğimiz zaman, Allah'ın parti dediğimiz zaman bu halis muhlis Allah'ın mümin kulları ve onların efendim grubunu kastediyoruz. Diğer tarafta Hizbu şeytan var.
Evet.
Şeytan grubu, şeytan partisi. Şimdi bunlar hocam inançlarıyla eğlenmiş bunda sadece böyle çok basit böyle ferdi hareket eden kişiler değil de özellikle Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında ve Peygamberimizin her türlü uygulamasını, siyasetini eleştiren ve Peygamberin tam karşısında yer alan Müslüman görünümlü efendim tam bir muhalefet partisi. Bu ifade bana ait değil. Yani birisi bunu kullandı ama hoşuma, evet, hoşuma gitti. Ondan sonra muhalefet partisi.
Evet.
Yani Efendimiz, ya tamam, Efendimiz'e ayet gelebilir. Yani Efendimiz her işini vahye göre, ayete göre yapabilir ki öyle yapıyor. Fakat bunlar için böyle o bu peygambermiş, ona Allah'tan vahye gelmiş, öyle dertleri yok bu adamların.
Evet, dertleri kendine iktidar gelmek.
Tabii tabii, öyle dertleri yok. Yani bu işe peygamberi karşı gelirsek mahvoluruz. Ona gelen efendim ayettir, işte Allah'a karşı gelirsek, öyle bir dertleri yok. Bunlar tamamen kendi menfaatlerini dikkate alan ve Medine'de iktidarı ele geçirmeye çalışan, yani iktidar olmaya çalışan, ama Resul Efendimiz de her seçimde efendim, gerçi seçim falan olmamıştır ama hep yani oyunu artırarak,
evet,
Peygamberimiz Aleyhisselam hep oyunu artırarak devam etmiştir diye, hep garip olmuştur Peygamberimiz. Hiçbir zaman iktidarı bunların önüne,
evet,
vermemiştir. Ne Yahudi grupları ne de efendim münafıklarına vermemiştir. Dolayısıyla bu münafıkları okurken hem siyerden hem de Kur'an-ı Kerim'den bunların bir ferdi bir şey
değil, hareket değil.
Tabii de ferdi bir hareket, yani hepsi birbirinden bağımsız, tek başına işte o münafık, buna münafık, işte adam şahsi menfaatini gözeten falan değil.
Birlikte hareket eden.
Tabii. Şahsi menfaatleri bir noktada birleşip birlikte hareket eden.
Lide halev ile şeyatınihim.
Tabii işte o şeyatınihim bunların ruh esas.
Şeytan, evet, şeytanlar yönetiyor bunları. Tabii. Başlarında.
Tabii bu şeyatın ruh esahum yöneticileri.
Evet.
Yöneticileri, ama bunlar da tam kafir. İster Yahudiler olsun, ister efendim münafıklar başlarına olsun. Tam kafir ve bunlar bir ekip.
Evet.
Bir ekip olarak hareket ediyorlar. Söylemler şunlar bunlar. Dolayısıyla münafıkları hocam böyle bir yani bunu güncel ifade edecek olsak, yani böyle bir muhalefet, Efendimizin ya da muhalefet partisi diye okursak tefsirlerden ve efendim siyaset okuyacak olursak daha onların durumlarını daha net anlayabiliriz.
Evet.
Anlayabiliriz. Diğer türlü sanki böyle efendim birbirinden bağımsız ferdi hareket edilmiş gibi gelebilir. Öyle değil aslında.
Evet.
Öyle değil. Şimdi hocam işte burada birinci ayet-i kerimede hemen şöyle başlıyor sözü Yüce Rabbimiz. İzâ câikel münâfikûne kâlu neşhedü innekele Resulullah. Ey diyor, Resulüm diyor. Ki burada peygamberimize hitap ediyor. O diyor el münâfikûn. Bunlar da belli hocam. Kim tarafından belli? Allah tarafından belli.
Evet.
Peygamber tarafından
bir kısmı biliniyor.
Bir kısmı biliniyor.
Sözlerinden.
Sözlerinden. Ama tam böyle efendim listesi olduğu da ifade ediyor ama Cenab-ı Hak yani tam listesi vermiş olabilir, evet, vermiş olabilir. Ama Efendimiz onlara endişe ediyor ama çoğu zaman da efendim onların nifaktan yüzüne vurmadan da efendim işi götürmeye,
evet,
çalışıyor.
Evet.
Yani Efendimiz de bu efendim muhalefet partisiyle, münafıklar dedi, münafık partisiyle yine ilişkilerini olabildiği kadar, yani o İslam iktidarının selameti açısından olabildiği kadar da efendim ince bir siyasette götürmüştür.
Tabii.
Yani mesela Efendimiz orada çıkıp da ya siz efendim işte şöyle bir partisiniz, tamam mı, şöylesiniz, böylesiniz efendim falan böyle onların söylemlerini yerin dibine geçirerek sert bir dille eleştirerek ayet-i kerimeye geliyor ama Efendimiz siyasette bunu yapmıyor hocam.
Evet.
Olabildiği kadar yapıcı bir efendim siyaset uyguladığını söyleyebilir miyiz?
Ayetler umuma okunuyor hocam. Evet. İçinizde münafıklar var diyor. Evet. Şöyle düşünüyorlar diyor.
Evet.
Herkes üzerine alsın, acaba ben miyim değil miyim diye yoklasın,
yoklasın
kendisini.
Yoklasın diyor.
Ama şahıs belirtiyor şu dese çok hassas, kritik, evet, mesele.
Çok ince mesele. Ayetler de aslında isim belirtmiyor.
Çünkü kendi iç bölünmeye, hı hı, gidecek. Peygamberimiz buraya işte Muhammed kendi ashabını öldürüyor derler.
Ben onu kastediyorum işte hocam.
Diyor. Şimdi de aynı durum hocam. İşte biz de diyorlar işte bu vatan için çalışıyoruz diyor bazı insanlar. Biz de diyor işte insanların iyiliği için çalışıyoruz diyor. Nasıl ayıracaksın? He? Nasıl bunlara?
Tabii. Biz bak hocam, biz de bir Müslümanız diyor adam.
Evet.
Biz de müminiz diyor.
Evet.
Neşeline Resulullah, biz diyor senin Allah'ın Resulü olduğunu şahit ederiz diyor.
Sen onu kesin biliyorsun belki delil ama insanlara bunu nasıl izah edeceksin?
Tabii.
Çok hassas, zor bir dönem yaşamış peygamberimiz. Şimdi de aynı şeyi biz yaşıyoruz.
Evet. Şey hocam, burada işte Efendimiz Medine'de Efendimiz Aleyhisselam'ın bu münafıklar olan siyasetini hocam bizim siyasetçilerimiz çok okuması lazım.
Evet. Çok iyi okuma.
Bak bunu böyle efendim biz ayetlerden ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğü kadar. Yani hakikaten. Yani çünkü kafamızda iş yapınca muvaffak olamıyoruz.
Doğru.
Döküyoruz, seçiyoruz, ondan sonra falan kırabiliyoruz. Bu neyse. Yani bir ülkenin bütünlüğünü sağlamak.
Evet.
Ondan sonra devletin bütünü sağlamak, işte halkın diyelim ki maslahatını diyelim ki umumi maslahatını gözetmek noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın o münafıklara bu kadar ayetler diyelim ki onların iç yüzünü ortaya koymakla beraber siyaseten nasıl bir inisiyatif yaptığını ve adam senin gözün içine baka baka senin düşmanın, can düşmanın sana arkandan kuyunu kazıyor. Efendimiz yine de olabildiği kadar onları ıslah etmek üzere bütün gücünü kullanıyor. Evet. Bir tefrika olmasın, bir ayrılık olmasın, bir şey olmasın diye
evet. Oluyor.
Yoksa hocam bak Uhud Savaşı'nda ya. Uhud Savaşı giderken efendim iz hemmet taifeten hükmen tevşele. İki tane kocaman grup. 300 kişilik bunlar hocam. Zaten 1000 kişi hepsi. 300 kişilik, 150-200 kişilik efendim gruplar halinde dönüyorlar, geri dönüyorlar.
Evet. Bir bahane buldular. Bize sormadın, etmedin.
Bahaneyle
yani biz senin hareketini reddediyoruz demiyorlar ya. Bir bahaneyle.
Biz tamam Cenab-ı Hak diyor ki tekrar onlara ülfet ettik gönderdik diyor ama hocam yok nasıl gönderdi? Orada efendim yine o şeyde meydanda bunlar efendim adam gibi savaştılardı. O sıkıntı olmayacaktı belki de. Yani Uhud yenilgisinde o münafıkların hallerinde çok bir etkisi olmuştur.
Evet.
Vallahi veliyuhuma diye efendim geçiyor hocam ayet-i kerimede. Yani oralarda bile ne kadar büyük sıkıntılar meydana getiriyorlar bu şeyler. Hele Ahzab Savaşı'nda. Yani Hendek Savaşı'nda o münafıklar ne kadar efendime sıkıntı yapıyorlar. Allah özel mucize göndermese, rüzgar falan göndermese
zor.
Çok zor durumda Efendimiz kalabilirdi sırf o münafıkların tavrı yüzünden.
Tabii. Yani.
Şimdi hocam burada işte böyle bir ayet-i kerimin birinci ayet-i kerimin haline verelim. Çünkü vaktimizi doldurmuş olduk. Bugün biraz konuya giriş yapalım derken münafıklar diyor sana geldiği zaman derler ki sen Allah'ın İnneke le Resulullah. Vallahi billahi yemin ediyoruz. Bütün samimiyetimizi söylüyoruz. Sen Allah'ın peygamberisin. Hiç şüphemiz
evet. Yok.
Ama Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Vallahu ya'lem inneke le Resulullah. Bak burada bir efendim bir parantez.
Evet.
Cenab-ı Hak mesela şöyle deseydi. Bunu demeden diye bir ayet-i kerime. Vallahu yeşhedü innel münafıklarine kâzibun. Allah şahitlik yapar ki münafıklar mutlaka yalancıdır deseydi.
Evet.
Şu anlaşılabilirdi. Onlar sana Allah'ın peygamberi diyorlar ama sen Allah'ın peygamberi
değilsin,
değilsin gibi anlatabilirdi.
Doğru.
Orada Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a karşı da
ayırıyor.
Ufacık bir efendim zihne bir şey gelmesin diye Vallahu ya'lemu inneke le rasulü. Allah biliyor ki sen Allah'ın peygamberisin.
Rasulsün ama. Yani
orada bir ayet gelirse ki ya sen kendi peygambersen ya sonra öyle bir şey falan diyecek olsa Efendimiz psikolojik olarak çok etkilenebilir.
Tabii.
Onun için orada hiç yani şeytanın Efendimiz'e zerre kadar vesvese vermesine müsaade etmeden o kapıyı kapatmak üzere Vallahu ya'lemu inneke rasul. Allah biliyor ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin.
Evet.
Vallahu yeşhedü innel münafıkine kâzibun. Allah şahitlik yapıyor ki o münafıklar sana söyledikleri bu söz doğru aslında ama iman noktasında yalan söylüyorlar.
İnanmıyorlar.
Dilleri böyle söylüyor. Allah şahitlik yapar ki onlar kalplerine seni inkar ediyorlar.
Evet.
Yazdığında hocam.
Evet.
Bu ayet-i kerime. Şimdi hocam biz bu ayetle efendim gidiş yapmış olalım Suriye'ye. İnşallah yine devam ederiz. Muhterem dinleyenlerimiz bugün Münafıkun Suresi'ne bir giriş yapmak üzere biraz genel bir konuşma yapmış olduk hocamla beraber. İnşallah yine devam ederiz Allah'ın lütfuyla. Programın sonuna gelmişken siz değerli dinleyenlerimize tekrar hepimiz hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.